Ayrım 5.
Mustafa Kemal Paşa da Ahmet İzzet Paşa'yı çok takdir eder ve sayardı. Nitekim Talat Paşa kabinesinin çekilmesi söz konusu olunca sadaret için ilk aklına gelen İzzet Paşa olmuş ve padişaha bir teklif şeklinde düşüncesini bildirmiştir. Talat Paşa da istifa ederken en uygun halef olarak onu görmüş ve padişah bu inanca katılarak onu sadaret makamına getirmiştir. İzzet Paşa büyük ihtirasları olmayan bir kimseydi. Verilen herhangi bir görevi rahatlıkla kabul eder ve aynı kolaylıkla görevden çekilmesini bilirdi. Birçok defa siyasi görevlerde bulunmakla kumandanlığı dışında ayrıca devlet adamı olarak tanınmıştı. Bütün meziyetlerine rağmen politik formasyonu Bab-ı Ali ekolüne uygun olarak teşekkül ettiği için milli mücadele zamanında falsolu hareket etmiş ve Kuvayi Milliye zihniyetini gereği gibi benimseyememiştir. En büyük hatası Ankara'ya katılmamasıdır. Ankara hükümetine karşı taahhütte bulunduğu halde İstanbul hükümetlerinde yeniden görev alarak bu hatasını daha da ağırlaştırmıştır. Orta sınıftan Rumelili bir aileye mensup bulunan İzzet Paşa sadrazam olduğu zaman 54 yaşındaydı. 1937 yılında İstanbul'da 73 yaşında öldü. Ahmet Tevfik Paşa bir paşazadedir. Babası Tuna Havalisi Kumandanı Süvari Feriki Korgeneral İsmail Hakkı Paşa'dır. İsmail Hakkı Paşa ana tarafından Kırım hanlarından biriyle akraba olur. Tevfik Paşa Harbiye'den süvari subayı olarak çıkmış ve pek kısa bir zaman sonra askerlikten ayrılarak hariciye mesleğine girmişti. Mesleğin bütün kademelerinde hizmet ederek hariciye nazırlığına kadar yükseldi. Birçok defa sadrazam oldu. İlk sadareti Abdülhamit zamanındadır. Sultan Reşat'ın ve Vahidettin'in de aynı derecede güvenini kazanmış, herkes tarafından sevilen bir devlet adamı idi. Bütün hayatında hiçbir hizbe ve siyasi teşekküle bağlanmamış, tarafsız kalmasını bilmiştir. Vahidettin zamanında 4 defa sadarete getirildi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamı olarak tarihe intikal etti. En uzun sadareti sonuncusudur. 2 sene 14 gün müddette bu makamı işgal ettikten sonra Refet Paşa'nın Ankara hükümeti adına İstanbul'a hakim olması üzerine yerini yeni devletin mümessiline bıraktı. O tarihte 87 yaşında bulunuyordu. 1936'da İstanbul'da öldü. Ferit Paşa hariciye memuru iken saraya damat olmuştur. Hiçbir liyakat ve meziyeti olmadığı söylenir. Hatta çok defa çocukça veya delice sayılacak hareket ve fikirlerinden dolayı gülünç olmuştur. Zayıf karakterli bir kimseydi. Siyasi hayatının tek olumlu işini bilmeyerek yapmış, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesine engel olmamıştır. Milli mücadeleye bilerek ve isteyerek çok kötülük yaptı. Sultan Vahidettin gibi hükümdar için en uygun sadrazam o olabilirdi. Nitekim 5 defa sadarete getirilmiş ve bu makamı 13 ay 8 gün işgal etmişti. İzmir'in işgali, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi, Kuvayi Milliye Hareketi'nin başlaması, Sivas ve Erzurum kongreleri, Ali Galip ve Anzavur vakaları, Sevr Antlaşması gibi en önemli olaylar onun hükümetleri zamanına rastlar. Mustafa Kemal Paşa'nın açıkça hücum etmekten çekinmediği sadrazam damat Ferit Paşa idi. Memleketten kaçtıktan sonra 1923'te Avrupa'da 70 yaşında öldü. Babası Şura-i Devlet Danıştay üyesiydi. Ailesi hakkında çeşitli şeyler söylenir. Ali Rıza Paşa emekli bir jandarma subayının oğludur. Mesleğinde çabuk yükselerek 1905 yılında 45 yaşında müşir, maraşal olmuş, değerli bir asker idi. Almanya'da tahsil görmüş ve her rütbeyi hak ederek kazanmıştır. Birkaç defa Harbiye Nazırlığında bulunmuş ve nihayet damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesi üzerine 2 Ekim 1919'da sadarete getirilmiştir. Sivas Kongresi'nden hemen sonra ve damat Ferit Paşa'nın ardından hükümetin başına geçmesi milli mücadele lehinde hayırlı bir işaret olarak telakki olundu. Nitekim heyeti temsiliye ile temasa geçmiş ve milli hareketin İstanbul tarafından tanınmasına vesile olmuştur. Vatansever bir insandı. Sadarete gelir gelmez Anadolu ile anlaşma zemini aramış ve Amasya mülakatını hazırlamıştır. Bu temasın olumlu bir sonucu olarak Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın toplanmasını sağladı. Fakat milli harekete karşı gösterdiği bu anlayış ne yazık ki belli bir sınırı aşamamıştır. Mustafa Kemal Paşa ile uzun boylu yazışmada bulundu ise de yeri yine de onun yanında olmadı. 5 ay 3 gün süren sadaretinden sonra diğer kabinelerde görev almaktan çekinmedi. 1933 yılında 74 yaşında öldü. Salih Paşa, Bahriye Feriki, Korgeneral, Dilaver Paşa'nın oğludur. Ahmet İzzet Paşa ile aynı yaşta ve onun gibi yetişmiş bir asker idi. Almanya'da tahsil gördü ve Golz Paşa'nın maiyetinde bulundu. 1908 devriminden sonra Harbiye Nazırı oldu. Daha sonraları başka kabinelerde Bahriye ve Nafiye hazırlıklarında bulundu. Damat Ferit ve Ali Rıza Paşa hükümetlerinde Bahriye Nazırı'ydı. Ali Rıza Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile bir anlaşma zemini araması üzerine Salih Paşa İstanbul hükümetinin temsilcisi olarak Amasya'ya gönderildi. Mustafa Kemal Paşa ile burada buluşarak anlaşmaya vardı. Ali Rıza Paşa'dan sonra sadarete getirilen Salih Paşa'nın kurduğu hükümette Ahmet İzzet Paşa hükümeti gibi kısa ömürlü, 25 gün olmuştur. Ankara ile anlaşmak üzere İstanbul'dan Bilecik'e gelen Ahmet İzzet Paşa heyetine Mustafa Kemal Paşa'nın arzusu üzerine Salih Paşa da katılmıştı. O da Ahmet İzzet Paşa gibi Ankara'da kalmak istememiş ve serbest bırakıldıktan sonra sözünde durmayarak İstanbul hükümetlerinde tekrar görev almıştır. İstanbul'un işgali 16 Mart, Salih Paşa'nın sadareti zamanına rastlar. Bu vesile ile İtilaf devletlerinin Anadolu harekatı aleyhindeki tekliflerini kabul etmeyip istifa etmiştir. Ahmet İzzet Paşa'dan 2 yıl sonra İstanbul'da 1939'da öldü. Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar adlı eserinde onun için şöyle der. Salih Paşa içte ve dışta mükemmel tahsil görmüş, ilmi bilgilerini ahlak güzelliğiyle süslemiş, doğru özlü, doğru sözlü, ciddi, metin ve güvenilir saygıdeğer bir kişiydi. İstanbul-Anadolu çatışması. İstanbul 1918 Kasım ayından beri fiilen işgal altına girmişti. Galip devletlerin komiserleri karargahlarını kurmuşlar, sözde mütarekenin uygulanmasını kontrole başlamışlardı. Başta Harbiye Nezareti olmak üzere en önemli yerlere irtibat subayları yerleştirilmişti. Yalnız bu kadarla da kalmıyordu. Başkaca kuvvetler hükümetlerin karar ve davranışını etkileyecekti. İstanbul hükümetleri şu etkiler altında iş görmek durumundaydılar. 1. İtilaf devletlerinin müdahale ve tehditleri. 2. Padişahın istekleri ve telkinleri. 3. Basının tenkitleri. 4. Siyasi oyunlar, fesatlar. 5. Mebusan Meclisi'nin mürakebesi. 2 kısa devrede. 6. Anadolu'nun baskısı. 7. Yunan işgali. Bu şartlar içinde çalışacak en kararlı ve azimli bir hükümetin şaşkına döneceği ve sadece normal hükümet işlerini yapmakta bile başarı gösteremeyeceği tabidir. Kaldı ki İstanbul hükümetlerini teşkil eden insanlar Bağbali'de yetişmiş, bazısı aciz, bir kısmı becerikli fakat karakteri zayıf kimselerdi. Hükümetlerin başarmak zorunda oldukları iki ana mesele vardı. Biri barış yapmak, ikincisi memleket içinde asayişi ve düzeni sağlamak. Bu bakımdan hükümet koltukları arasında sadrazamlık ve şeyhülislamlık ile harbiye ve dahiliye nazırlıkları önemliydi. Diğer işler öylesine geri planda kalmıştı ki bu dönemde mesela Bahriye Nafia, ticaret ve ziraat nazırlarının ne iş yaptıklarını arayıp bulmak güçtür. Bu nezaretler için çalışma alanı gerçekten yoktu. Ölüm kalım kavgasına düşmüş, işgal altındaki bir memlekette devlet anlayışı ve hükümet tatbikatı ister istemez daralacaktı. O günün ölçülerine göre ileri bir devlet organizasyonuna sahip olmayan fakir Türkiye'de bayındırlık, ticaret, ziraat gibi işleri düşünmekten bile bir fayda umulamazdı. İlk zamanlar yalnız adam öldürmek, hırsızlık, eşkıyalık gibi adi olaylar ile azınlıkların siyasi maksatlarla çıkardıkları meseleler asayiş ve düzen davasının esasını teşkil ediyordu. Fakat Kuvayi Milliye Hareketi'nin başlamasıyla işin şekli ve mahiyeti değişmiş, İstanbul hükümetlerini uğraştıran başlıca mesele bu olmuştur. Hükümet görüşüyle Kuvayi Milliye, devlet düzenini bozan bir hareket olmaktan başka, barış çabalarını baltalayan yeni işgallere ve harbe sebebiyet verecek bir çılgınlık idi. Silahlı bir halk hareketi gibi görünen Kuvayi Milliye, şüphesiz mütarekeyi tanımamak anlamına geliyordu. Türkiye'yi işgal için bahane arayan İtilaf devletleri, Kuvayi Milliye'yi güvenliklerini tehdit eden bir hareket sayabilirlerdi. Mütareke Anlaşması'nın 7. maddesi bu gibi hallerde herhangi bir strateji noktasının işgal hakkını kendilerine tanımıştı. Mütareke şartlarına uymaktan başka çare düşünmeyen İstanbul hükümetlerinin görüşü bu bakımdan doğruydu. Doğu illerinde ve Samsun bölgesinde asayişi kurmak göreviyle görevlendirilen Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın milli hareketin başına geçmesiyle İstanbul hükümetleri daha güç duruma girmişlerdir. Damat Ferit Paşa'nın ikinci kabinesi zamanında 19 Mayıs-20 Temmuz 1919 başlayan milli hareket nihayet bir Anadolu meselesi olarak İstanbul hükümetlerinin programlarının ilk maddesi haline gelmiştir. İstanbul-Anadolu çatışması, milli mücadelenin dikkatle tetkik edilecek bir cephesidir. Anadolu'da dış kuvvetlere karşı olduğu kadar İstanbul'a da yöneltilmiş olarak gelişen bu kuvvet, hükümetlerin uykusunu kaçırmıştır. Onların otoritesini kıran, her gün biraz daha zor duruma sokan bu kuvvet, kısa bir müddet için asi bir paşa, 9 ay kadar Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal ve nihayet BM Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa ile onun bütün Anadolu'ya yayılmış teşkilatıydı. Anadolu'nun İstanbul hükümetlerine karşı açık ilk taarruzu Ferit Paşa'nın 3. kabinesi zamanında yapılmıştır. Sivas'ta toplanan umumi kongre heyeti adına Ali Galip vakası sebebiyle sadrazama çekilen bir telgrafta kullanılan ifade şöyledir. Heyetiniz gayri meşru harekatının korkunç sonuçlarından korkarak millet ile padişah arasında engel oluyor. Bu işteki inadınız daha bir saat devam ederse millet artık kendini her türlü harekat ve icraatında serbest telakkide mazur görecektir ve bütün vatanın heyeti gayri meşruanızla kesin olarak alaka ve irtibatını kesecektir. Bu son ihtarımızdır. Anadolu'nun İstanbul hükümetlerine karşı olduğu gibi İstanbul hükümetlerinin de Anadolu'ya karşı davranışlarında büyük farklar görülür. Ferit Paşa kabineleri daima sert tedbirlere başvurmuştur. Ali Rıza Paşa kabinesi uzlaştırıcı bir politika gütmüştür. Tevfik Paşa hükümetleri ise zikzaklı hareket etmiştir. Buna karşılık Anadolu tutumunu sadrazamların kişiliklerine göre ayarlıyordu. Ferit Paşa kamuoyu önünde makbul insan sayılmadığından milliciler Ferit Paşa hükümetlerini açıkça cephe almaktan ve hücum etmekten çekinmiyorlardı. Ferit Paşa'nın hükümette bulunması bu bakımdan Mustafa Kemal Paşa'nın işine geliyordu. Özellikle Ankara'da BM Meclisi toplanıp hükümet kurulduktan sonra İstanbul hükümetinin başında milletin güvenini kazanmış kuvvetli bir şahsın bulunması endişe verici bir hal olarak görülüyordu. Mustafa Kemal Paşa bu hususu şöyle anlatır. Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa zamanın büyük adamları gibi tanınmışlardı. Millet bunları akıllı, tedbirli, uzak görüşlü biliyordu. Bu sebeple damat Ferit Paşa çekilip de yerine ileri gelenleri bu zevattan ibaret bir kabine iktidar mevkiine gelince herkeste türlü türlü ümitler uyandı. Tevfik Paşa kabinesi ilk anda Ankara ile temas ve münasebeti arayınca efkan-ı umumiyede hüsnü niyetine hükmolunmak için sebep tasavvur olunmadı. Herkes Tevfik kabinesinin iktidar mevkiine gelmesini hayırlı belirti kabul etti. Bu kabinenin memleket ve milletin azami menfaatlerini temin çare ve vasıtalarını bulmadan hükümete gelmiş olmalarını kabul etmek ve ettirmek cidden müşkül idi. Üstelik kendileri de İstanbul mehafilinde ve matbuatta kullandıkları ifade tarzıyla umumun telakkisini doğrulayacak vaziyet almış bulunuyorlardı. Biz durumun gereğinin umumun zan ve telakkisi gibi olmadığına kani bulunuyorduk. Fakat İstanbul'un kurtuluş çaresi için vuku bulan itilaf ve mülakat tekliflerini efkar umumiyeyi tatmine dayanak olacak şartları ortaya koymadan reddetmeyi uygun bulmadık. Onun için bilhassa İzzet ve Salih Paşaların dahil bulunacağı bir heyetle Bilecik'te mülakatı uygun bulduk. Bu zevatla görüştükten sonra ammenin bütün zan ve telakkisinin esassız olduğunun anlaşılacağına şüphem yoktu. Bir de her ne olursa olsun efkar umumiyece işaret ettiğim niteliklerde tanınmış bu zevatın İstanbul hükümet teşkil etmesinin milli gaye için ne kadar zararlı olduğu meydandaydı. Dipnot, Nutuk, Cilt 2, sayfa 509-510. Gerçek böyle olmakla beraber Ferit Paşa hükümetlerini düşürecek bir yol tutulması Anadolu'nun İstanbul hükümetlerine karşı güttüğü politikanın bazen tezatlı olduğunu göstermektedir. Ferit Paşa'nın milli hareketi söndürmek için uyguladığı usuller elbette hoşa gidecek şeyler değildi. Bunun için Ferit Paşa hükümetlerine daima hücum edilmiş fakat milletçe iyi vasıflı tanınan kimseler iş başına geldiğinde de bundan endişe duyulmuştur. İstanbul hükümetlerinden yalnız biri hakkında tercih kararına varıldığını istisnai olarak rastlanmaktadır. Heyeti temsiliyenin karar defterine yazılan bu karar aynen şöyledir. Başta Sadrazam Ali Rıza Paşa olmak üzere cümlesinin aciz, padişah nazarında bir mevki tutmak isteyen zevattan oldukları, kısmen harekat-ı milliyeye lehdar ve kısmen de aleyhdar bulundukları, böyleyken padişahın ilk fırsatta bunları susturarak yerine istibdadı devam ettirecek bir heyet getirmek isteyeceği cihetle, meclisi milli teşekkül edip yasama yetkilerini yerine getirmeye başlayıncaya kadar heyeti temsiliyenin bu kabineyi muhafaza etmesinin vatan ve millet için hayırlı bir suret olduğu kabul olundu. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, sayfa 265. Anadolu'nun İstanbul hükümetinden ayrılması. Anadolu'daki kumandanların Mustafa Kemal Paşa ile birleşmesi üzerine bütün ordu hükümetin elinden çıkmış bulunuyordu. Harbiye nezareti böylece felçli hale gelince, Anadolu'da vaziyete hakim olmak için hükümetin elinde yalnız dahiliye nezaretinin teşkilatı kalıyordu. Dipnot, o zamanki idari taksimat, Cumhuriyet Türkiye'sinin idari teşkilatından çok farklıydı. İmparatorluk esprisiyle vilayet hudutları çok geniş tutulmuştu. Kaza, ilçe teşkilatı ile vilayet arasında liva veya sancak adı verilen ayrı bir teşkilat vardı. Bu teşkilatın başında bulunan idareciye mutasarrıf denildiği için teşkilat mutasarrıflık diye de anılırdı. Liva, sancak veya mutasarrıflıklar ya da vilayet ya da doğrudan doğruya dahiliye nezaretine bağlı bulunurdu. Dahiliye nezaretine bağlı olanlara müstakil liva veya müstakil sancak veya müstakil mutasarrıflık denilirdi. Bazı vilayet ve sancaklar diğerleri gibi merkez şehrin ismini değil bir takım tarihi ismi taşırlardı. Hüdavendigâr vilayeti, Saruhan sancağı karesi mutasarrıflığı gibi. Yine bazı vilayet ve sancaklara kendisine bağlı bir şehrin ismi verilmişti. Mesela Aydın, İzmir'e bağlı bir mutasarrıflık olduğu halde vilayetin ismi Aydın vilayetiydi. Halbuki Ferit Paşa kabinesi gafil davranmış, Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişliği vazifesinin yalnız askeri olmayıp aynı zamanda mülki olduğunu vilayetlere bir genelgeyle duyurmuştu. Mustafa Kemal Paşa ilk ağızda hem kendi mıntıkası dahilindeki hem de civar mıntıkalardaki vilayetlerle rahatça muhabere etmek ve talimat vermek imkanını bulmuştu. Hükümetin aklı başına gelip de bu konu Mustafa Kemal Paşa'nın elinden alıncaya kadar bütün mülki makamlar milli hareketten haberdar edilmiş oldu. Artık idari adamlarına vaziyetlerini tayin etmek düşüyordu. Ya hükümete bağlı kalmak veya milli harekete katılmak. Memleketin her tarafına dağılmış olarak hükümet adına görev gören idareciler, Osmanlı toplumunun az sayıdaki aydınlarının başında geliyorlardı. Bunların davranışı büyük bir değer ifade edecekti. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da askeri bir idare kurmak niyetinde değildi. Gerçi daha çok orduya dayanıyordu fakat liderliğini yüklendiği hareketi halka mal etmek, meşru göstermek istiyordu. Bunun için sivil idarenin desteğine ihtiyacı vardı. İdari adamları memuriyetlerinden çok aydın zümreye mensup bulunmanın kuvvetini taşıyorlardı. Bu sebeple askeri ve sivil idare hiçbir zaman birbirine karıştırılmamış, en önemli vilayetlere bile askeri vali getirilmemiştir. İstanbul hükümetine bağlı idari adamlarının bulundukları yerlerde Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı büyük güçlüklerle karşılaşmış ve çok ağır gelmiştir. Bu arada Konya valisi Cemal Bey, Ankara valisi Muhittin Paşa, Elaziz valisi Ali Galip Bey, Eskişehir mutasarrıfı Hilmi Bey, Trabzon valisi Galip Bey, Kuvayi Milliye düşmanlığının en tipik örneklerini vermişlerdir. Dahiliye nezaretinin kadrosu elbette hep böyle adamlarla doldurulmamıştı. Sivas valisi Reşit Paşa gibi hükümet anlayışını vicdanın sesine feda eden, Deniz mutasarrıfı Faik Bey gibi ilk anda cesaret döne atılan, Çorum mutasarrıfı Samih Fethi Bey gibi uyarılınca doğru yola gelen idareciler de vardı. Sabık İzmit mutasarrıfı İbrahim Süreyya Bey, sabık Van valisi Haydar Bey, sabık Bitlis valisi Masar Müfit Bey, sabık Beyrut valisi Bekir Sami Bey, Amasya'dan, Erzurum'dan itibaren Mustafa Kemal Paşa'ya katılmışlar ve mücadelenin ön safında sonuna kadar beraber çalışmışlardır. Elaziz valisi Ali Galip Bey'in Sivas'a karşı hazırladığı baskın hareketi vesilesiyle İstanbul hükümetinin valilerine karşı sert tedbirler alınmaya başlanmıştır. Önce Ali Galip, sonra diğer valiler ve mutasarrıflar. Ordunun müdahalesiyle görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kısmen halkın seçtiği, kısmen de heyeti temsiliyenin uygun gördüğü kimseler getirilmiştir. Ankara BM Meclisi hükümeti kurulduktan sonra Anadolu'nun sivil idaresi de İstanbul hükümetinin elinden tamamen alınmış ve idareciler Ankara'dan tayin edilmeye başlanmıştır. Dipnot: 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok vilayetleri elinden çıkmış, yalnız Anadolu ve Trakya kalmıştı. Anadolu 13 vilayet ve 15 müstakil mutasarrıflığa ayrılmıştı. Trakya ise bir vilayetten ve bir mutasarrıflıktan ibaretti. Vilayetler ve bunlara bağlı mutasarrıflıklar şunlardır: Aydın vilayeti, vilayet merkezi İzmir, Aydın, Saruhan, Manisa, Denizli. Hüdavendigâr vilayeti, vilayet merkezi Bursa, Ertuğrul, Bilecik, Adana vilayeti, Mersin, Cebeli Bereket, Osmaniye, Kozan, Konya vilayeti, Burdur, Hamidabad, Isparta, Ankara vilayeti, Kırşehir, Çorum, Yozgat, Sivas vilayeti Amasya, Karahisari, Şarki, Tokat, Kastamonu vilayeti Sinop, Kengari, Çankırı, Trabzon vilayeti Lazistan, Rize, Gümüşhane, Erzurum vilayeti Erzincan, Beyazıt, Doğu Beyazıt, Van vilayeti Hakkari, Bitlis vilayeti Muş, Siirt, Genç, Diyarbakır vilayeti Ergani, Mardin, Siverek, Mamürü Tülaziz veya Harput vilayeti Elazığ, Dersim, Malatya, Edirne vilayeti Kırkkilise, Kırklareli, Tekfur Dağı, Tekirdağ, Gelibolu, İstanbul vilayeti, Beyoğlu, Üsküdar. Müstakil mutasarrıflıklar Niğde, İçel, Mersin, Canik, Samsun, Karahisar'ı sahip Afyon Karahisar, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Menteşe, Muğla, Biga, Mutasarrıflık Merkezi Çanakkale'dir, Çatalca, Karesi, Balıkesir, İzmit, Bolu, Kayseri, Urfa. Kazalar, ilçeler bugün olduğu gibi mevcuttu. Fakat vilayetlere değil livalara yani mutasarrıflıklara bağlı bulunuyordu. 1877-78 Rus Harbi'nde kaybedilen Kars ve havalisi Brest-Litovsk Antlaşması ile tekrar Türkiye'ye geçmişti. Elviye-i Selase yani 3 liva denilen Batum, Kars ve Ardahan'dan 11 Eylül 1918 tarihli bir kanunda Batum vilayeti teşkil olunmuştu. Vilayet Kars ve Batum livalarından ibaretti. Fakat Mondros Mütarekesi'nin 11. maddesi gereğince Türk ordusu kan dökerek kurtardığı bu memleket parçasını boşaltmaya mecbur tutulmuş ve Kars livası Ermenilerin eline geçmiş bulunuyordu. Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elaziz ve Sivas vilayetleri Ermeni meselesi dolayısıyla vesikalarda 6 Ermeni vilayeti olarak zikredilir. Mondros Mütarekesi'nin İngiltere tarafından hazırlanan metninde de böyle yazılmıştı. Türk heyetinin ısrarıyla bu madde kat'i şeklini alırken vilayet-i sitte yani 6 vilayet olarak kaydedilmiştir. Madde 24. C. Halk. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Harbi'ne girerken 22 milyon nüfusa ve 1 milyon 700 bin kilometre kare toprağa sahip bulunuyordu. Harp ile beraber toprağın 1 milyon kilometre karesi ve bu toprakta oturan 10 milyondan fazla insan imparatorluk hesabına kaybedilmişti. Geriye mütecanis olmayan topluluktan ayrılmaya hazır unsurlardan ve Türk çoğunluğundan müteşekkil en çok 12 milyonluk bir halk yığını kalıyordu. Etnik yapı. Osmanlı Devleti'nin 14 Mart 1914'te tanzim ettiği istatistiklere göre Doğu Trakya nüfusu 631.094, Anadolu nüfusu ise 11 milyondu. Barış konferansına hazırlık olmak üzere İstanbul hükümetinin 4 büyük devletin mümessillerine 1919 Şubat'ında verdiği muhtırada Anadolu vilayetlerinin nüfusu şöyle gösterilmiştir. 9.291.346, %85 İslam. 1.014.612, %9 Rum. 542.572, %5 Ermeni. 93.364, binde 8 Musevi, Ecnebi Muhtelif. 1917'de basılıp liselerde ders kitabı olarak okutulan Osmanlı Coğrafyayı Tabiye ve İktisadiyesi adlı kitapta dipnot yazarı Faik Sabri sayfa 79 Doğu Anadolu halkının etnik yapısı şöyle anlatılmaktadır. Müslümanlar burada ekseriyeti teşkil eder. Nüfusun 5'te 4'ü Müslümandır. Bundan başka Bitlis ve Van vilayetlerinde Yezidler 10 bin ile birkaç bin kadar Musevi vardır. Müslümanların mühim bir kısmını Kürtler vücuda getirir. Şehirde Türkler oldukça ziyadedir. Mamürü Tülaziz, Elazığ vilayetinde 30 bin kadar kızılbaşlar vardır. Çerkez muhacirleri oldukça ehemmiyetli miktardadır. Hristiyanlar Ermenilerden, Süryanilerden ve bir miktar Rumlardan ibarettir. Kürdistan'da yaşayan Süryaniler 150 bin kadardır. Yine 1914 istatistiklerinde Trakya nüfusu şöyle tespit olunmuştur. 360.417 Türk, 224.680 Rum, 19.888 Ermeni, 26.109 muhtelif. Dersaadet vilayeti diye anılan İstanbul ise Çatalca sancağı dahil halkın %59.7'si 580.432 Türk, %25'i 242.559 Rum'du. Hükümetin resmi ifadesiyle az çok tarafsız sayılacak yabancı kaynakların verdiği sayılar arasında büyük bir fark yoktur. Mesela Cihan Harbi'nde Türk Harbi adlı eserin yazarı Larcher, harbin başında Doğu Trakya ve Anadolu'da 8 milyon Türk bulunduğunu belirtmektedir. Kaynağı ne olursa olsun,